Oğlan çaresiz bu sevdadan şimdilik vazgeçti ama üzerine bir somurtkanlık gelmişti. Çünkü babasını görmeyi aklına koymuştu bir kere. Babasını doğru dürüst hatırlamıyordu bile. Ama aklında şen şakrak bir insan olarak kalmıştı ve çocuk onu görmek için can atıyordu. Şu son zamanlarda anasını eskisi gibi sevmez olmuştu. Kadın her fırsatta ona kızıp çatar, laftan, lakırdıdan anlamaz gibiydi. Bunun için çocuk babasını özlemeye başlamıştı. Ana ne yapacağını bilmez olmuştu şimdi. Yalnızca bir şeyler yapmanın şart olduğunu biliyordu. Hem de bir an önce. Yılbaşında babalarından mektup gelse de, gelmese de oğlan besbelli onun başının etini yemekten vazgeçmeyecek, ana çaresiz sonunda her şeyi anlatmak zorunda kalacaktı. Gel gelelim çocuğa nasıl anlatmalı ki bu iş ilkin kadın olarak yüzünü ak çıkarmak için uydurduğu bir küçük yalanla başlamış. Yıllar boyunca kökleşip dal budak salmıştı. Şimdiden sonra değişmesi pek güçtü. Ana beri yanda erkeğinin ölmüş olduğunu düşünerek içini yatıştırmaya çalışıyordu. Hayatta olup da bir günden bir gün tarlasına, oğullarına, eski baba ocağına dönmeyen adam nerede görülmüş? Ölmüş de erkeği. Ana bundan emindi. Kendi kendine böyle diye diye hiç kuşkusu kalmadı gitti. Erkeğinin ölümüne iyice inandı. Artık oğlanı ve diğer köylüleri susturmak için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Hepsi bu. Ana her zamanki gibi kasabaya indi, gidip şimdiye dek görmemiş olduğu yeni bir arzu halci buldu. İçini çekerek, "Bizim geline kocasının öldüğünü yazıver," dedi. "Nasıl mı öldü kocası? Yangında kaldığını söyle. Oturduğu evde kölenin biri lamba devirmiş, yangın çıkmış. Kardeşim de uykusunun arasında yanıp gitmiş. Külleri bile kaybolmuş gitmiş. Köyüne gönderilecek ne cesedi ne de bir emaneti kalmış. Bu mektubu yazdıran yabancı biriymiş gibi ana bir başka ad verdi. Yer olarak da başka, uzak bir kenti söyledi. Arzuhalci bu işin içinde bir tuhaflık sezer gibi oldu ama biraz fazlaca paraya karşılık ananın istediğini yazdı. Zaten üstüne vazife değildi. Hele susmasına karşılık adama gümüş para verirlerse. Böylece ana kendini kurtarmış oldu. Şimdi kurtuluşunu tamamlamak için sabırsızlanıyordu. Öyle ya, ne yapıp yapmalı bu işten toprak sahibinin vekilini haberdar etmeliydi. Şuraya buraya başvurup mal sahibinin eski evini aramaya koyuldu. Gerçi mal sahibi artık orada oturmuyordu ama komşuları herhalde onun vekilini bilirlerdi. Derdinden tam kurtulmak için duyduğu sabırsızlık anaya bir pervasızlık vermişti. Tanrılar da onunla birlik gibiydi bugün. Mal sahibinin eski evine yaklaşınca vekilin tek başına karşıdan gelmekte olduğunu gördü. Adama tam bahçe kapısından içeri girmek üzereyken yetişti. Hemen seslendi, koşup kolunu tuttu. Adam bir ona, bir de kolunu tutan ele şöyle bir baktıktan sonra, "Ne istiyorsun kadın?" diye sordu. Ana, "Ben dulum gayri efendimiz," diye fısıldadı. "Daha bugün öğrendim ki dul kalmışım meğer." Adamsa onun elini silkip iterek yüksek sesle, "Bana ne bundan?" diye söylendi. Kadına azap içinde ona baka kaldı. O zaman adam sert bir tavırla haykırdı. "Ben sana verdim ya karşılığını, hem de cömertçe verdim." O sırada sokaktan geçen bir tanıdığı adama "Allah versin birader," diye seslendi. Böyle alımlı, hevesli kadın kişilere yakalanmak herkese nasip olmaz. Vekilse o ağır göz kapaklarını kaldırmaya bile zahmet etmeden soğuk soğuk cevap verdi. "Kadın kişinin esmeriyle kaba sabasından hoşlananlar için o senin dediğin, benim zevkime göre değil." Ve böyle diyerek yürüdü, gitti. Ana şaşkın, yerin dibine geçmiş bir durumda orta yerde kalıverdi. Hiçbir şey anlamamıştı. Nasıl almıştı o işin karşılığını? Ne vermişti ki adam ona? Ansızın aklına erkeğin verdiği ziynetler geldi. Demek buydu ona verilen ödül. O küçük, değersiz, incik boncukları verdi diye adam yaptıklarının bütün borcunu ödenmiş sayıyordu. Artık bunu da öğrendikten sonra ananın yapabileceği ne vardı ki? Hiçbir şey olmamış gibi evinin yolunu tuttu. Yüreği atmaz olmuş gibiydi. Ana içinden, "Ağlamak vakti gelmedi henüz. Benim ağlayacağım saat olmadı," diyor. Gözyaşlarını koy vermiyordu ki aksınlar. Ağlaması içinde birikti, kabardı ama o ağlamadı. Yazdırmış olduğu mektup gelinceye dek ana yüreğini pek tuttu. Mektubu köyün arzuhalcisine götürüp verdiği zaman da usul usul, "Korkarım köyde haber var bunun içinde, amcacığım," dedi. Vakitsiz geliyor çünkü. İhtiyar arzuhalci mektubu alıp okuyunca bir irkildi. "Gerçekten de kötü haber kadıncağızım, ona göre davran," dedi. Ana hep aynı serin kanlılıkla, "Hasta mı?" diye sordu. İhtiyar mektubu elinden bırakıp gözünden gözlüklerini çıkardı, anaya bakarak ciddi ciddi cevap verdi. "Ölmüş." O zaman ana önündeki önlüğünü başına örterek ağlamaya başladı. Ağlamanın vakti saati gelmişti gayri. Sakınmadan ağlayabilirdi. Ağladı da. Erkeğinin gerçekten ölüm haberini almış gibi ağladı. Ağladı, durdu. Bugün bütün bu yalnız geçen yıllarına, kısmetinin böyle güdük ve kısır oluşuna, talihinin kötülüğüne, erkeğinin kaçışına ağladı. Karnındaki çocuğu doğurmayı göze almayışına, en son olarak erkek tarafından hor görülüşüne ağladı. Çocuklar ya da komşular duyar diye korkusundan bunca zamandır ağlayamadıklarını şimdi ağlayabilirdi gayri. Onun kaç türlü kedere birden ağladığını kim bilecek? Haberi duyan köy kadınları anayı avutmak için koşup geldiler. Avutmaya çalıştılar onu. "Bu kadar çok ağlama, sonra hastalanırsın," dediler. "Hem sonra bak çocuklarım var, aslan gibi iki oğlum var," dediler. Gidip onları analarına avuntu olsun diye getirdiler. Analarının yanına bıraktılar. Büyük oğlan hastalanmış gibi beti benzi soluk, hiç sesini çıkarmıyordu. Anasının ağladığını gören küçüğü ise danalar gibi böğürerek ağlayıp duruyordu. Bütün bu karışıklığın arasında birdenbire ananınkinden de yüksek tiz bir bağırıştır yükseldi. Fitne karaydı bu. Etrafındaki bütün bu yaz havası sonunda onu da etkilemişti. Yanaklarından yuvarlak yuvarlak yaşlar akarak bağıra bağıra ağlıyordu. "Bir de bana baksana, zavallıcık, ben senden bir çareyim. Oğullarım da yok ya benim. Bir tane bile oğlanım yok. Sen asıl bana acı kadın kardeş. Benim kadar dertli kadın görmedim ben daha." Dul kadının görüp geçirdiği sıkıntılar, dertler şimdi öylesine bir depreşmişti ki köy kadınları bu işe şaşıp kaldılar. Bu kez onu avutmaya başladılar. Ana da bu dağdağının arasında oğlanlarını peşine alıp evine gitti. Hem gidiyor hem de sessiz sessiz ağlıyordu. Ağlaması kesilmiyordu ki. Evine gelince de oturdu, kapı önünde de ağladı. Şimdi büyük oğlan da usul usul gözlerini elinin tersiyle sile sile ağlamaya başlamıştı. Küçük oğlan babasının ölümünden bir şey anlamıyordu. Çünkü ömründe baba nedir bilmemişti. Ama yine de ağlayıp duruyordu. Kız ise ağladıkça ellerini gözlerine bastırarak, "Babam ölmüş, ağlamam gerek," diye inliyordu. "Ağladıkça gözlerim öyle bir yanıyor ki, ama ölmüş babama ağlamak gerek." Ağlayıp durmanın anaya bir yararı yoktu gayri. Yapması gereken bir iş daha vardı. Bu işi bitirmeden ağlayıp durmanın para etmeyeceğini ana biliyordu. Onun için ağlamasını kesip düşünmeye koyuldu. Analarının sessizliği çocukları da biraz yatıştırdı. İlk bakışta ana için ölümden başka bir çıkar yol yok gibiydi ama aslında bir yol daha vardı ki o da karnında büyüyüp duran bu arsız şeyi içinden söküp atmaktı. Gel gelelim bu işi kendi başına yapamazdı. Yardım edecek biri gerekti. Fakat ananın başvuracak kimsesi yoktu. Yengeden başka. Yapacağı şeyi dünyada kimsenin bilmemesi ananın daha işine gelirdi ama yalnız başına beceremeyeceğini biliyordu. Yenge dedikleri kadın da iyi kalpli, kabaca sapaca bir kadındı. Topraktan anladığı gibi insan huyunu da iyi bilirdi. Verimli toprak gibi olan ne olursa olsun ürün vermek isteyen kadın vücudunun dilinden anlardı. Ama nasıl açmalı bu işi ona? Neyse ki kolay oldu. Birkaç gün sonra iki komşu kadın bir tarla yolunda karşılaştılar. Durup biraz konuştular. Yenge candan yüksek sesiyle, "Biraz ye iç de derdini unut gayrı bacı," dedi. İnan olsun karnında kurt varmış gibi suratın sapsarı. Bu sözler ananın aklına bir şey getirdi. Ağır, acı bir edayla konuşarak, "Var ya, içimde öyle bir kurt var ki canımı kemirip bitiriyor," diye cevap verdi. Yenge baka kalmıştı. Ana elini karnına bastırarak duralaya duralaya, "İçimde bir şeyler var yengecim," dedi. "Büyüdükçe büyüyor ama bilmem ki nedir. Olsa olsa bir kötü yeldir." Yenge, "Ben bir bakayım," dedi. Ana yel dermesini açtı. Yenge onun büyümeye başlamış olan karnına dokununca şaştı kaldı. "Aa bacım, çocuk gibi bir şey bu," dedi. "Hani kocalı kadın olsan gebesin derdim." Ana bir şey demedi. Utancından başını eğdi. Yengenin yüzüne bakamıyordu. Onun karnının içinde bir kımıltı gören yenge korkuyla, "Vallahi çocuk bu," diye bağırdı. "Ama nasıl olur? Bunca yıldır kocan başında olmadığına göre olsa olsa bu bir tanrı hüneridir. Ara sıra böyle şeyler olurmuş diye duyarım. Hele eski zamanlarda daha bile çok olurmuş. Çok çilekeş, ermiş kadınlarla tanrılar gökten inip görüşürlermiş. Ama sana da ermiş denemez ki abacı. İyi hatunsun, anladık. İtibarın yüksektir ama ne olsa öfkelenip surat astığın da vardır. Huylu karısındır doğrusu. Ama bilinmez ki hiç şöyle tanrı yoklayışı gibi bir şey sezdiğin oldu mu kendinde?" Ananın içinde bir yalan daha uydurmak geldi. Fırtınalı bir gün yol kenarındaki tapınağa sığındığım zaman bir tanrının yokladığını sezer gibi oldumdu ama demek için can attı ana. Bu yalanı söylemek için ağzını bile açtı ama söyleyemedi. Bir kere o gün yüzünü kapadığı o kendi halinde ihtiyar tanrı için böyle kötü bir yalan atmaktan korkmuştu. Sonra artık o kadar bezgindi ki daha fazla yalan uyduracak gücü kalmamıştı. Başını kaldırdı, perişan bir halde yengenin yüzüne baktı. Solgun yanakları pençe pençe kızarmıştı. Şu anda eli yüzü düzgün, inanılır bir yalan uydurabilmek için ömrünün yarısını vermeye razıydı. Ama yapamadı işte. Onun bakışını gören yenge ise derdinin ne olduğunu hemen anlayıvermişti. Soru firan sormadı. "Nasıl oldu bu iş?" demedi. "Hadi örtün bacı, soğuk almayasın," dedi yalnızca. İki kadın biraz yol gittiler. Sonra ana pek hırslı, pek acı bir sesle, "Kimden olduğunun önemi yok. Nasılsa kimseler bilmeyecek," diye söylendi. "Bu işte bana kol kanat olursan, yengem benim, bacım, kardeşim, ben de ömrüm oldukça seni el üstünde tutarım." Yenge alçak sesle konuştu. "Bu yaşıma kadar geldimse istemediği yükten kurtulan kadın görmeden geldim. Diyemem ha." Ana ilk olarak içinde bir umut yolu gördü. "Ama nasıl, nasıl?" diye fısıldadı. Yenge, "Param varsa alınacak ilaçlar da var elbet," dedi. "Etkili ilaçlar var. Bazı bazı çocukla bir anayı da alıp götürdüğü olur. Doğumdan daha güç bir şey. Ama ne kadar olacağını bilirsen derdine derman olur." Ana, "İçimdekini öldürsün de beni de alsın götürsün ben razıyım," diye cevap verdi. "Tek oğullarımın haberi olmasın, ne de öteki köylülerin." O zaman yenge gözlerini anaya dikti. Olduğu yerde durdu, baştan aşağı süzdü anayı. Sonra, "Pekala bacı, ama gayri erkeğin de öldü. Ya bu iş yine olacak olursa?" diye sordu. Bu kez ana yaralanmış gibi inleyerek yemin etti. "Yok yok, inan olsun bir daha öyle yazınki gibi kızışacağım olursa göle atarım kendimi de temelli serinletirim. Bunu böyle bil." O gece ana toprağı kazdı. Biriktirdiği gümüşlerin yarısına yakınını çıkarıp bir fırsatta ilaç alsın diye yengeye verdi. Bir gece ilaçlar alınıp kaynatıldıktan sonra yenge gizlice ananın evine geldi. Ana onu beklemekteydi. Yenge fısıldayarak, "Nerede içeceksin?" diye sordu. "Ev içlerinde olmaz. Pek kanlı, berbat bir iştir. O zaman ananın aklına yol kenarındaki o tapınak geldi. Pek az yolcunun uğradığı ıssız bir yerdi orası. Hele gece vakti hiç uğrayan olmazdı. Böylece iki kadın o yol kenarındaki tapınağa gittiler. Orada ana ilacı içti, yere oturup beklemeye başladı. Gecenin geç bir saatinde ilacın etkisi görüldü. Anayı öyle bir sancı tuttu ki rüyasında görse inanmazdı. Öleceğine kanaat getirdi. Sonra artık sancılardan başka bir şey düşünmez oldu. Ama bağırıp ses çıkarmamayı yine de akıl ediyordu. Işık filan yakmaya da cesaretleri yoktu. Olur ah, yoldan birinin geçeceği tutar da her zaman karanlık olan tapınakta ışık görünce merak eder gelirdi. Ananın sancılara dayanabileceği kadar dayanmaktan başka çaresi yoktu. Vücudundan sel gibi ter boşanıyordu. Geçtiği korkunç sancılardan başka bir şeyin farkında değildi. Sanki bir canavar yapışmıştı içine de bütün organlarını pençeleyip sökmek istiyordu. Bir an geldi ki içinden canı kopmuş gibi oldu. Ananın dudaklarından bir tek çığlık koptu. Yenge hemen elinde bir bez parçasıyla geldi. Alınacak ne varsa aldı, sonra üzüntülü bir sesle "Oğlanmış da," diye fısıldadı. "Ne mutlu sana, hep oğlan yapıyorsun." Ana inildeyerek "Bundan böyle olup olacağı yok gayri," dedi. Sonra yere uzanıp biraz dinlendi. Yürüyecek duruma geldiğinde de yengenin kolundan tutarak, inildememeye çalışarak köye döndü. Bir göl kıyısından geçerken yenge elindeki bez parçasına sarılı şeyi suyun içine atıverdi. Bundan sonra günlerce ana döşeğinde hasta ve bitkin yattı kaldı. İyi kalpli yenge ona elinden geldiği kadar baktıysa da ana bir türlü kendini toparlayamadı. Kış ortalarına kadar hastalığı uzadı gitti. Bir yük kaldırıp kasabaya pazara götürmek işkence gibi geliyordu. Ama ara sıra yapmak zorundaydı. Sonunda biraz iyileşmeye yüz tuttu. Güneşli günlerde yatağından daha iyi kalkıyor ve bir zaman güneşte oturabiliyordu. Bahar gelince biraz daha iyileşti ama yine de eski gücünü bulamamıştı. Çok zaman yenge güzel bir yemek yapıp yesin diye getirince ana elini göğsüne bastırarak "Yutamıyorum ki," diyordu. "Şuramda bir yumru var sanki. Mememin altında yüreğim taş gibi duruyor sanırsın. Hiçbir şey yiyip yutamaz oldum. Ciğerim yanıyor da şöyle bir ağlayıp onu bile söndüremiyorum. Öyle geliyor ki bir kere şöyle doya doya ağlasam bir şeyciğim kalmayacak." Anaya böyle geliyordu ama ağlayamıyordu ki. Bahar geldi, geçti. Ana ne ağlıyor ne de eskisi gibi iş görebiliyor. Büyük oğlan yapılacak işleri başarmak için geceyi gündüze kattı. Emme oğlu da her zamankinden fazla yardım etti. Ana ise ne ağlayabiliyor ne de iş görebiliyordu. Arpaların olgunlaştığı bir gündü. Ana keyifsiz, neşesiz güneşte oturuyordu. Öylesine bitkindi ki o sabah saçlarını bile taramamıştı. Birden bir ayak sesi duydu ve başını kaldırınca mal sahibinin vekilini gördü. Adamı büyük oğlan da görmüştü. Hemen geldi. "Efendimiz, benim babam gayri sizlere ömür," dedi. "Anam da aylardır hasta. Babamın yerinde şimdi ben varım. Ürüne bakmak için geldiysen seni tarlaya ben götüreyim. Çünkü anamın hali yok." O zaman bu adam, bu kasabalı, bu saçı taralı, suratı düzgün adam anayı şöyle bir gözden geçirdi ama hiç oralı olmadan. Kadının başına gelenleri bal gibi anlamıştı. Onun anladığını da ana bildi ve hiç sesini çıkarmadan başını eğdi. Adamsa hiç umursamadan, "Gel öyleyse delikanlı," dedi. Anayı orada tek başına bırakıp uzaklaştılar. Bu adamdan hiç umut olmadığını ana iyiden iyice öğrenmişti gayri. Bedeni bunca zamandır öylesine bitik düşmüştü ki erkeğe karşı arzusu filan kalmamıştı. Ama bugün onunla karşılaşması bardağı taşıran damla oldu. İçindeki o yüreğim dediği yumruğunun eriyip gittiğini duydu. Gözlerine yaşlar bastırdı. Yerinden kalktı, tenha bir yola saparak köyün arkalarındaki eski ıssız bir mezar başına gitti. Öyle eskiydi ki bu mezar hangi kadının ya da erkeğin olduğunu bilen bile kalmamıştı. Ana bu çimenli tümseyin üzerine oturdu. En sonunda ağlamaya başladı. Önce tane tane, acı acı aktı gözyaşları. Sonra boşanıverdi. O zaman ana başını mezara yaslayıp ağladı. Çektiklerinin acısıyla yürekleri dolup taşınca, hayatın yükünü taşımaya daha fazla güçleri kalmayınca ağlayıp içlerini boşaltmaktan başka şey düşünmeyen bütün kadınlar gibi o da ağladı, ağladı. Hıçkırıklarının sesini bahar yelleri ta Köyceğiz'e kadar götürdü. Bu sesi duyan evlerdeki analar, kadınlar birbirlerine baktılar ve acıyarak "Bırak ağlasın, yoksul ağlasın da yüreği hafiflesin," dediler. Dul kalalı şu kadar ay oldu ama yüreğini hafifletemedi bir türlü. "Söyleyin çocuklarına, ilişmesinler, bıraksınlar ağlasın." Böylece anayı ağlamasına bıraktılar. Uzun zaman ağladıktan sonra ana bir ses duydu. Yanı başında bir küçük, hafif hışırtı. Alacakaranlıkta başını kaldırdı. Gün batıncaya değin ağlamıştı. İki yanına tutuna tutuna gelen kızını gördü. Kız, "Anacığım, yengem bırakın ananız rahatlayana dek ağlasın dedi ama bu kadar ağladın işte, daha rahatlamadın mı?" diye sordu. O zaman ana kendine geldi biraz. Kendine gelip çocuğuna baktı. İçini çekip doğruldu. Çözülen saçlarını düzeltip şişmiş gözlerini kurulayarak ayağa kalktı. Çocuk elini uzatıp anasının elini tuttu. Gözlerini gün batısında kıpkızıl yanan ışığına karşı sımsıkı yummuştu. Acıklı bir sesle, "Keşke dünyada hiç ağlamak olmasa," dedi. "Ağlayınca gözlerim öyle yanıyor ki." Bu sözleri duyunca ana bir anda kendini toparladı. Bir anda içi yıkanıp tertemiz olmuştu sanki. Böyle bir günün sonunda söylenen böyle birkaç söz, eline sarılan bu küçük el, onu bunca aydır dalmış olduğu tasadan çekti sıyırdı. Kadın bir anda yine ana olup çıktı. Başındaki bulutlar sonunda tamamen sıyrılarak kızına baktı. "Gözlerin daha kötü mü oldu kızcağızım?" diye sordu. Kızcağız, "Eskisi gibi olsa gerek," diye cevap verdi. "Yalnız aydınlığa bakınca daha çok acıyor. Yüzlerinizi de eskisi gibi seçemez oldum. Sonra ağabeyim büyüyeli beri boyu öyle uzadı ki karşıdan gelirken ikinizi ayırt edemiyorum. Ancak konuştuğumuz zaman biliyorum." O zaman ana çocuğun elinden tutarak eve götürdü. İçi sızlayarak, "Neredeydim ben bunca zamandır?" diye dövündü. "Vah kızanım, yarın sabah erkenden gidip gözlerine merhem alayım senin. Ne zamandır söyler dururum." O gece hepsine anaları uzak bir yerdeymiş de geriye dönmüş gibi geldi. Ana onların taslarına yemek doldurup masanın üzerine koydu. Ortalığı topladı. Yüzü sapsarı ve bitkin olmakla birlikte sakindi. Bir çeşit solgun huzur vardı bakışında. Çocuklarının her birine kaç yıldır görmemiş gibi bakıyordu. Küçük oğlana, "Yarın hırkanı yıkayayım oğul," dedi. "Kapkara paçavraya dönmüş, haberim yok. Ben senin anan olayım da senin gibi güzelim oğlanı öyle uyuntu edip gideyim. Olur mu hiç?" Sonra büyük oğlana döndü. "Geçen gün parmağını kestin, acıdı diyordun. Getir bakayım." Oğlanın elini tertemiz yıkayıp yaranın üstüne biraz yağ sürerek, "Nasıl ettin bunu oğul?" diye sordu. Çocuk şaşkınlıkla gözlerini açtı. "Söyledim ya ana, arpa biçmeye hazır olsun diye orağımızı bileği taşındı, bileğim derken oldu." Ana da hemen, "Şimdi hatırladım, söyledindi sahi," diye cevap verdi. Çocuklar nasıl olduğunu kendileri de fark etmeden ısınıvermiş gibiydiler. Onları ısıtan sıcaklığın analarından taştığını seziyorlardı. Hepsinin de keyifleri yerine gelmiş, konuşmaya analarına öteden beriden söz etmeye başlamışlardı. Küçük oğlan bir ara, "Bugün sokakta yazı turu oynarken bir metelik kazandım," dedi. "Elim öyle uğurlu, meteliği hep ben kazanıyorum ya." Ana ona hiç görmemiş gibi bakıyordu. Ne güzel gürbüz bir çocuk olmuştu en küçük oğlu. Ana bunu daha önce fark etmediğine şaşıyordu. Yüreği birdenbire sevgiyle dolup taşarak, "Güzel yavrum, sakla meteliğini, şeker filan alayım deme," diye söylendi. Bu sözler oğlanın hiç hoşuna gitmedi. Yüzünü asarak, "Bugün saklarım ana ama yarın şeker alacağım," diye cevap verdi. "Fazla saklamaya ne gerek var? Nasıl olsa her seferinde ben kazanıyorum." Anasının buna karşı geleceğini sanmıştı ama kadın yumuşak bir sesle, "Alacaksan al oğul," diye cevap verdi. "Senin meteliğin." Bu sefer büyük oğlan, "Sana tuhaf bir şey diyeceğim var ana, bak dinle," diye anlatmaya başladı. "Bugün mal sahibinin vekiliyle tarlaya gittik ya, vekil dedi ki, bizim köye son gelişiymiş bu yıl. Talihini başka taraflarda denemeye gidiyormuş. Köy yollarında dolaşmaktan, köylü adamlarıyla, köylü karılarıyla uğraşmaktan gına gelmiş. Her Allah'ın yılı hep aynı köy diyor. Uzaklarda bir kente gidiyormuş." Ana elindeki işi bırakarak bu sözleri dinledi. Masanın üstündeki mumun titrek ışığında gözlerini oğlanına dikerek taş kesilmiş gibi dinledi bu sözleri. Sonra da işittiklerini iyice içine sindirmek için bir an bekledi. Çorak kurak topraklara yağan yağmur gibi işlemişti bu sözler içine, hafif, tatlı bir sesle. "Demek öyle dedi ha oğul," diye mırıldandı. Sonra oğlanın anlattıkları hiç umrunda değilmiş gibi hemen, "Artık yatalım da biraz uykumuzu alalım," diye lafı değiştirdi. "Yarın şafakla kasabaya inip merhem alacağım, kız kardeşinizin gözlerini iyi etmeye." Sesine şimdi bir doluluk, bir tatlılık gelmişti. O sırada sarı köpek geldi ayaklarına süründü. Ana köpeğe de bol bol kendi yediklerinden verdi. Köpek hem sevindi hem şaştı bu işe. Her şeyi bir solukta yaladı yuttu. Karnı doyduğu zaman da rahat rahat bir esnedi. O gece anayı uyku tuttu. Hepsi de uyudular. Derin ve dinlendirici bir uyku anayla çocuklarını sarmıştı.